Kitap Özetleri 27. sözün başında İçtihat Bahçı'yla ilgili, mezhepler ilgili bölümde malumunuz bir ayet-i kerimeyi almış. Aldığı ayet-i kerime şu: Bismillahirrahmanirrahim. Ve lev radduhu ila rasuli ve ila ilil emri minhum le'alimehu lezine yestembitunehu minhum. Halbuki bu haberi yayacak yerde peygambere ve müminlerden ihtisas ve selahiyet sahibi kimselere müracaat etselerdi, elbette o kimselerden hüküm çıkarmaya ehliyetli olanlar işin doğrusunu bilirlerdi. Burada Cenab-ı Hak, müminlerin karşılaştıkları problemlerde nasıl bir yol izleyeceklerinin metodunu öğretiyor, yolunu gösteriyor ve emrediyor. Biliyorsunuz bir ayetin nüzul sebebinin hususi olması, hükmün umumi olmasına engel değildir diye bir külli kaydı var. Yani her mesela diyelim ki Peygamber Efendimiz zamanında bir ayet-i kerime iniyor. Eğer size bir fasık bir haber getirirse onu araştırın. Bunun inme sebebi o gün toplumda cereyan eden bir olaydan dolayı olmuş. Şimdi sadece o olayla ilgili diye bunu yorumlayamayız, değil mi? Veya teyemmüm ayeti, müminler susuz kalmışlar, abdest alacaklar, namaz kılacaklar, teyemmüm ayeti diyor. Sadece oradaki insanlara özeldir ve sadece o hadiseye özeldir diyebilir mi? Bundan sonra da teyemmüm geçerse de sadece, anlatabildim mi? Yani Kur'an-ı Kerim'de hangi nedenle olursa olsun bir ayet inmişse, o ayetin inme sebebi özel bile olsa, o hükmün bütün insanları bağlamasına engel durur. Bütün insanları bağlar, bütün müminleri bağlar. İşte bu da, eğer diyor onlar, peygambere ve müminlerden ihtisas ve salahiyet sahibi kimselere. Peygamber Efendimiz hayattaysa elbette peygamberimize sorulacak. Peygamberimiz hayattayken bir başkasına gidip de ben bu konuda nasıl davranam diye sorulur mu? Sorulmaz. Peygamberimiz yoksa kime sorulacak? Çıktı. Kimmiş onlar? Bizim bugünkü tabirle müştehitler. Ülül emr tabiri geçiyor ayete. Ülül emr görüş sahibi demek. Bunu biz bugünkü ifadeyle ihtisas ve salahiyet sahibi diyoruz. Yani uzman. Dini konularda uzman olan müştehitlere sorma emri var. Binaenaleyh bir Müslümanın bir müştehide soru sorması, fikir, düşünce şeylerini, problemleri ona arz etmesi Allah'ın emridir. Dolayısıyla onun verdiği hükme uyması da Allah'ın hükmüne uymak manasına geliyor. Anlaşılıyor mu? Enteresan. Şimdi bunları kasten açıyorum müsaadetleri çünkü bu konulara temas edecek, girecek. Mezheplerin ihtilafının rahmet olması ne demektir? Bir defa mezheplerin ihtilafı, yani bir konuda Kur'an-ı Kerim ve ayetleri hadislerde geçen herhangi bir konuda İslam alimlerinin birden fazlaları farklı manaları anlamış olması ve Cenab-ı Hakk'ın İslam dinini böyle farklı anlayışlara sahne olacak şekilde göndermesi Allah'ın bir rahmetidir. Bir lütfudur. Yani mezheplerin varlığı insanlar için bir eziyet, bir işkence değil. Tam tersine bir rahmettir, bir lütuftur. Onun için Peygamber Efendimiz İhtilaf-ı ümmeti rahmetin denilmiş. Hatta bunu tenkit eden birisi şöyle soru soruyor. İhtilaf ise tarafkirliği iktiza ediyor. Hem tarafkirlik marazı mazlum avamı zalim havasının şerrinden kurtarıyor. Çünkü bir kasabanın ve bir köyün havası ittifak etseler mazlum avamı ezerler. Tarafkirlik olsa mazlum bir tarafa iltica eder, kendisini kurtarır. Hem tesadüf efkardan ve tehalüf ve okuldan hakka tamamı tezahür eder. El cevap evet. Bizi ilgilendiren kısım şu: hak namına hakikat hesabını olan tesadüf efkar ise maksatta ve esasta ittifakla beraber vesailde ihtilaf eder. Hak ihtilaf bu. Yani hedef, varılacak netice ve sonuç aynı. Herkesin ulaşacağı yer aynı ama oraya ulaşırken bizi gösteren yollar farklı olabilir. Mesela nereye gidiyorsun diye efendim, hacca gidiyoruz. Maşallah, tebrik ederiz. Nereye gidiyorsunuz? Uçakla, öyle mi? İyi, Allah eylesin. Siz de efendim, biz de otobüsle. Niye otobüse gidiyorsun, uçakla gitmiyorsun, değil mi? Nereye gitsin hocam? Demek ki mezhepler, zaten mezhep yol demek ya, çok mükemmel bir tarif. Vesile demek, yol demek. Nereye götürüyor? Rıza-i ilahiye götürüyor. Evamir ilahi intisara götürüyor. Cevahiden iştinaba sevk ediyor. Yani vesile olursa olsun yani. Mezhep manası bu. Evet. Mezhep oradan gidilen yol anlamı. İşte ona ağırlatmaya çalıştı. Yani hizipçilik yok, grupçuluk yok. Çünkü İslamiyet'te mezheplerin varlığı gruplaşmak için değil ki. İslamiyet'i yaşamak için. Yani tanıştanmazsak şimdi uçakla gidenler cemaati, otobüse gidenler cemaati bir grupçu konuşursa elbette olur. Hacca gidenlerdir hepsi. Ama herkesin şartlarına göre, durumuna göre, imkanlarına göre o yolu tercih etmiş yani. Birisi uçaktan korkuyor, otobüse gitmek hoşuna gidiyor, yerlere giderim diyor, onu tercih ediyor. Birisi ya zamanım yok, ben çabuk gidip görmem lazım diyor, uçağı tercih ediyor yani. Birisi deniz yolunu tercih ediyor, birisi karayolunu, hava yolunu fark etmez. Yani yol, hakka ve hakikate gösteren yola biz mezhep diyoruz. Ama hakka giderken kullandığı metotlar da hak olmalı. Oldu mu? Niye o zaman diğer mezhepler de hak için yola çıkmışlar diye sorulursa o yani bizi götüren yolların da hak olması gerekiyor. Evet. Hakikatin her köşesini izhar edip hakka ve hakikate hizmet eder. Bir manası da bu. Hakikatin her köşesini izhar edip. Şimdi diyelim ki hak ve hakikat Peygamberimizin yaşadığı olaylar var, hak ve hakikat var. Kur'an'daki hak ve hakikat. Eğer bir tek doğru kabul edilseydi ve Kur'an'dan başka manaların çıkarılması, Peygamberimizin hayatından başka örneklerin alınması yasaklansaydı, o zaman hakikatin bir yönü azalacaktı, diğer hakikatler gizli kalacaktı. Mezheplerin farklı olması ve birden fazla olması, İslamiyet hakikatinin, namaz hakikatinin, oruç hakikatinin vesaire. Hakikat İslamiyenin hangi meselesi olursa olsun o meselenin her yönünün yaşanmasına bir vesile oluyor. Tek yön değil de. Bir de okuyalım. Hakikatın her köşesini izhar edip hakka ve hakikate hizmet eder. Yani ihtilaf, müspet ihtilaf. Peki kötü ihtilaf nedir? Taraf kirane, bencil, garaz kârane, karşıya hücum. Fazileri önemli. Tarafkir ayrıdır, garaz ayrıdır. Taraf, kendini sadece tutuyorsun, karşı tarafı tutmuyorsun. Garaz, başkasına kötü niyet, kastı, kötü kastı, suikast yani. Hakaret, azarlama, ayıplama, kötüleme. Demek ki taraf kirane ve garaz kârane. Firavunlaşmış nefsi emmare hesabı ve hak namına değil. Olur ki bazen karşıdaki bir fikri alır yere vurursun. Ama hak namına olursa ondan mesul olmazsın. Taraf kirane ve karar kârına değil. Nefsin firavunlaşmış nefsi emmari hesabına da çok ince ölçüler. Bunları tek tek çıkarmak gerekiyor değil mi? Firavunlaşmış nefsi emmari hesabına hotfuruşluk şöhret terverane bir tarzdaki tesadüf efkardan yani fikirlerin bu düşünceyle çatışmasından barikay hakikat hakikat güzellikleri değil, belki fitne ateşleri çıktı. Hakikatin ışıkları, tabi nurları değil, fitne ateşleri çıktı. Ölçü. Tartışmada takip edeceğimiz metot. Neyse, konumuz olmaz için fazla gitmeyeceğiz. Çünkü maksatta ittifak lazım gelirken, öğlelerin efkarının küre-i arzı dahi noktayı telakisi bulunmaz. Hak namına olmadığı için nihayetsiz müfrit hane gider, kabili iltiham olmayan inşikaklara sebebet verir, hali alem buna şahittir. Ne anladık biz? Demek ki ihtilaf normalde rahmettir. Ama rahmet olmayan ihtilafın sebeplerini de öğrenmiş olduk. Eğer bu manada bir ihtilaf söz konusu olur ise, ittifak, hedefte ve maksatta ittifak, ama vesilede de farklılıklar olabilir. Peki farklı vesileleri birbirimize tartışırken sen fikrini savunuyorsun, ben fikrimi savunuyorum. Garaz kârane, taraf kirane, nefsi emmare hesabına olmayacak, hak ve hakikat namı olacak. Eğer hak ve hakikat namı olursa, o zaman hakikat nurları ortaya çıkıyor, yoksa Allah muhafaza fitne ve fesat tohumları ekiliyor.
Şey diyeceksin, nefret ameli konularda aklımda gidiyor değil
mi? İtikadi ve ameli hep beraber.
İtikad toplumlar vermiyor.
Yani genelde itikatta çok fazla ihtilaf yok yani. Yani hemen hemen Eşari ve Maturidi arasında ciddi olarak ihtilaf 3-5 konu yani. Çok fazla ondan dolayı nazar
ediyor. Bu haberlerin hemen hemen bütün görüntüsüler kırdın mı?
Yok yok. Ehl-i Sünnet hak içerisinde diyor.
He.
Yoksa ameli ve itikadi anlamda düşünecek olursa çok fazla farklı.
Tabii.
Peki farklı mezheplerin hikmeti nedir? Bu mezheplerin her birini toplayıp tek mezhep yapma imkanı var mı? Hani madem ittihat sormuşsun değil mi?
Zamanı geldi mi?
Evet, zamanı geldi. Hadiste değil de bazı rivayetlerde var. Onu da soralım, ben unutmayın.
Bu hadis zaten Allah'ın mezhepini vardır ki. Yani akıl zamanında ittihat-ı mezhepini
vardır. Onu söyleyeceğim. Hanefi mezhebinin bazı kitaplarında ben kendim de gördüm. Aynı zamanda gelecek zat mezhepleri birleştirecek. Tek mezhep olacak. İşte bunu bazı Hanefiler Hanefi mezhebi üzerine insanları sevk edecek şeklinde yorumlamışlar. Böyle bazı düşünceler ve fikirler kitaplarda görüyoruz. Bazen zaman zaman da söylediğini duyuyoruz bazı alimler tarafından. Bakalım Bezzan Hazretlerine göre mezheplerin birleşmesi ve tek mezhep olması mümkün mü? Asırlara göre şeriatlar değişir diyor önce. Her asırda, bir asırda kavimlere göre ayrı ayrı şeriatlar peygamberlere gelmiş ve gelebilir. Ama Hatem-ül Enbiya'dan sonra şeriat-ı kübrası her asırda her kavme kafi geldiğinden muhtelif şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır. Önce Hüsnü Hazretleri mezhep ihtiyacını ortaya koyuyor. Yani mezhep düşüncesi, farklı fikirler ve düşünceler neden kaynaklanmıştır? Önce onun sebebini ortaya koyuyor. Evet, yok yok. Ona gireceğiz. Daha önceden bütün her asırda değişik peygamberler, değişik ülkelerde, değişik kavimlere değişik şeriatlarla gelebilmiş. Her şeriat kendi kavmine, kendi peygamberi tarafından bildirilmiş, o kavim o şeriatla amel etmiş. Ama diyor peygamberimizden sonra Kur'an ve İslam şeriatı bütün asırlara ve bütün kavimlere, bütün zamanlara kafi geldiğinden başka şeriat gelmeyecek. Ancak teferruatta bir derece ayrı ayrı mezheplere ihtiyaç duymuş. Yani esasatta ittifak var ama teferruat kısmında mezheplere ihtiyaç duymuş. Mezheplerin ihtiyacının kaynağını söylüyor. Evet, şimdi izah ediyor. Nasıl ki mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir, mizaçlara göre ilaçlar tedezzül eder, öyle de çok orijinal bir ifade bu. Mizaçlara göre ilaçlar tenevzi eder. Yani bazen bakıyorsunuz aynı hastalık 100 insanda var ama 100 insana da aynı ilaçları vermiyorlar. Değil mi? Diyorlar ki senin bünyen, senin durumun bu ilacı değil şunu kaldırır. Ya sen bu ilacı falına vermiştin. Öyle olsaydı var ya o zaman hastanelere, doktorlara gerek kalmazdı. Bazen diyorlar ki arkadaş diyor, ben topluma giderim. Çok orijinal bir örnek bu. Onun için söylüyorum. Giderim dağlara, taşlara, ilaçları toplarım. Ona göre ben ilaç yaparım kendim. Nasıl olsa Allah kainatta her ilacın, her hastalığın devasını yazmış, çizmiş, yaratmış, koymuş. Ben de giderim oradan hastalıklarıma ve diğer insan hastalıklarına alırım, ilaçları yaparım diyebilir miyiz? Ne diyoruz? Evet, Allah yeryüzünde bütün hastalıkların ilaçlarını yazmış, koymuş ama o hastalıkların ne olduğunu, hangi hastalığa hangi ilacın verileceğini, ne kadar karışım gerekeceğini sen bilebilir misin? İşte Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif bir eczane-i kübradır. Bizim manevi hastalıklarımızın ne kadar hastalık varsa hepsine gerekli tedavi Allah Kur'an ve hadiste koymuş. Ama şimdi ben kalkıp da uzman olmayarak o hadislerdeki ilaçları şu hastalığa çözüm diyerek herkese söyleyebilir miyim? Onun da bir uzmana gerekiyor yani. Şimdi hastalığında doktora koşuyoruz hemen. Eczaneye gidip cerrahtan bir ilaç seçip hemen almıyorum değil mi? İşte ilaçlar da insanların fıtratına, bulunduğu duruma, bünyesine, hastalığın çeşidine göre değişiyor. Aynı hastalık bile olsa, aynı hastalık taşıyan iki kişiye farklı ilaç kullanılıyor. Buna kim karar verecek? Dolayısıyla bu ilaç, bu hastalık için şu ilaç kullanılır. Başka ilaç kullanılmaz demek nasıl yanlışsa? Bu ibadet ancak böyle yapılır. Başka türlü yapılmaz demek de aynı derece yanlıştır. Öyleyse sadece İmam-ı Azam'ın anlayışına göre amel etmek gerekir. İmam-ı Şah'ın anlayışı yanlıştır demek de aynen bunun. Yani verilen örnekler çok münasebeti var yani. Öyle mükemmel bir münasebeti var ki. Bu örneğin yerine başka örneğe koyun, bu güzelliği karşılamıyor yani. Böyle bir münasebet kuramıyoruz. Evet. Çünkü ahkam-ı şeriyenin teferruat kısmı ahval-i beşeriye bakar, ona göre ilaç olur. Kişilerin durumlarına göre. Enbiya-i salife zamanında tabakat-ı beşeriye birbirinden çok uzak ve seciller hem bir derece ona girmeyecek. Burada diyor malum bildiğiniz gibi bütün insanlık bir tek peygamberden, bir tek öğretmenden tabiri caizse alma durumu olduğundan mesela o zamandaki şeriatlar onların haline muvafık bir tarzda ayrı ayrı gelmiştir. Hatta bir kıtada, bir asırda ayrı ayrı peygamberler ve şeriatlar bulunmuş. Sonra ahir zaman peygamberin gelmesiyle insanlar güya iktidai derecesinden, idadi derecesine terakki ettiğinden çok inkılabat, ihtilatat ile akvam beşeriye bir tek ses alacak, bir tek muallimi dinleyecek, bir tek şeriatla amel edecek vaziyette geldiğinden ayrı ayrı şeriata ihtiyaç kalmamıştır. Ayrı ayrı muallime de lüzum görülmemiştir. Fakat insanlar ne kadar bir araya gelirse, ne kadar haberleşme, göçler olursa olsun, ne kadar insanların medeniyet noktasından birbirine yakın görünürse görünsün, yine de Allah için gözümüzle de görüyoruz. Bugün Avrupa ile Amerika ile Türkiye bir değil. Avrupa'nın da her şehri her şehirle bir değil. Türkiye'mizde, ülkemizde de her şehirle her şehir olmadığı gibi. Hatta şehriyatın köylerle, şehri uzak köylerle bir değil. İlçelerin yaptığıyla bir değil. Yani bugün köyde yaşayan bir insanla şehri yaşayan bir insanın kültür seviyesi yine yakın ise de aynı değil. Değil mi? Madem ki diyor beşeriyet tamamen bir seviyeye gelmediğinden ve bir tarzı hayat-ı içtimaiyede gitmediğinden, yani toplum hayatı bütün insanlara aynı seviyede olmadığından, biri şans itibariyle aynı seviyede değiller, iki yaşam itibariyle aynı seviyede değiller, farklı. Sert olarak aynı seviyede değiller, bir de yaşam ve ortam olarak aynı seviyede değiller. Dolayısıyla mezhepler taaddüt etmiştir. Yani birden fazla olmuştur. Eğer beşeriyetin ekseriyet-i mutlakası bir mektebi âlinin talebesi gibi, yani üniversite talebelerinin bir hocadan ders alması gibi, eğer bütün insanlık da bir tek üstattan, bir tek hocadan ders alır seviyeye gelseler, bir tarzı hayatı içtimaya girse, bir seviyeye girse, o vakit mezhepler tevhid edilebilir. O zaman mezhepler birleştirilip tek mezhep olabilir. Fakat bu hali âlem, o hale müsaade etmediği gibi, yani bu dünyanın hali, Allah böyle yaratmış dünyayı, o duruma müsaade etmediği gibi mezahit de bir olmaz. Yok, mezhepler de bir olmaz. Evet. Yok ama bu o hale müsaade etmediği gibi, yani işte bakalım göreceğiz. İtirazlarımızı dersten sonra, dersin esnasında rahat söyleyeceğiz. Beraber okuyacağız. O hale müsaade etmediği gibi, fakat bu hali alem. Şimdi Risale-i Nur'da bir şey var, üslup var. Bu ifadesi geçer. Bu zamanda. Bu alem. Bu asır ifadeleri geçer. Acaba bu ifadeler Üstad Hazretlerinin söylediği zamanım için alır sadece? Yoksa okunduğu her zaman için alır mı? Sizin kanaatiniz, Üstad Hazretlerinin kendi döneminde yazdığı bir ifade, bu zamanda mesela demesi, kendi zamanındaki zamanı değil, kıyamete kadar gelecek zamanı anlıyor diye düşünüyoruz. Sanki bu mektubu bugün göndermiş size diye okuyoruz. Eğer Üstad Hazretlerinin böyle ifadelerini sadece kendi dönemini için alır, ondan sonraki dönem için almaz ve almayabilir diye düşünürse, o zaman işin içine çok şeyler girer. Yani sanırım o anlamda o zaman diyebiliriz ki işte o zaman siyaset böyleymiş, şimdi böyle. Şimdi Üstad olsaydı siyasete girerdi deriz.
Bazen bazı sorular giriyor mesela. Yani kendi yazdığı döneme bakar. Siz bu döneme ne için
karşı çıkıyorsunuz? Hayır diyoruz. Değil mi?
Bakıyorsunuz.
Hayır diyoruz biz de. Bu kıyamete kadar bu ifadeler geçerli diyoruz değil mi? Şimdi eğer hocamın dediği gibi değerlendirirsek aynı durum onlar için de geçerli olacak. Bu hal alem dediği şu anda bir hutbeye mi götürür biz? Bu sabah göndermiş mektubu postacı getirdiği de biz okuyoruz diye okumak lazım bunu. Bu hal alem. Şimdi söyleyelim. Bu hal alem bütün insanlığın hem fert olarak hem toplum olarak aynı seviyeye geldiğini gösteriyor mu? Hayır.
Bu sınıf teknolojik gelişme adresi de dünyayı güçlü haline getirir.
Evet.
Sonra grup alınmıyor.
İşte o zaman demiş bunu. Güçlü haline getirdi demiş. Getirdiğinde bunu kullanmış. Güçlü haline getirse bile bu haberleşme açısından insanların bir olayı hemen etkilenmesi açısından işte mesela Türkiye'de bir olay oluyor Amerika'da etkilemiyor. Ama bu bütün toplumun aynı seviyeye geldiği ve bütün insanların aynı toplum hayatını yaşadığı manasına gelmez diye düşünüyorum ben.
Gelmesi noktasında teknolojik ilerleme çok büyük bir şart olduğu için
evet.
Yakın bir zamanda aynı seviyeye yarışmam geçen köylerdeki medeni yaşantı ve yani şeylere yakınlaştı yani teknolojik bir durumda.
Evet.
Yani büyük bir gelişme oluyor. Bu ilerideki zamanda orada da olabilmeyi için.
İşte mezahitle bir olmaz diyor. O hali alem.
İletişimle beraber kültürleşme
bilemiyorum. Ben şu an ben
ihtimalle kültürler arası şey var, diyaloglar var, görüşmeler var.
Öyle bile olsa, öyle bile olsa benim kanaatim dünyanın ne kadar maddi manevi terak ederse etsin, bütün dünyanın toplumlarının çoğunluğunun %70-%80'nin aynı seviyeye geleceğini kanaati yok. Yine arada tabakalar oluşacak. Yine insanlar arasındaki mertebeler, mesafeler aynı olmayacak. Bakın basit bir örnek vereyim size. Suudi Arabistan'ın toplum yaşantısı, Türkiye'nin toplum yaşantısı nasıl bir araya gelecek? Basit bir örnek vereyim. Daha fazla gitmeyelim. Lidya'daki bir toplum yaşantısıyla Türkiye'deki toplum nasıl bir araya gelecek? Yani daha şey olsun diye yani.
Fakat şu an mesela Avrupa'ya biraz daha demek ki yüz var ya Türkiye'de evet. Daha çok Avrupa yaşantısı var. Avrupa'nın bir iletişim anlıyor. Avrupa'daki birinci görevi kullanılıyor. O manada bir şey oluyor. Şimdi doğuda değil de batıda bir yönelme olursa.
Olsun o batıdaki insanlar bir mezhebi tercih ederler yani. Yoksa bütün insanlık aynı mezhebi yaşayacak manasına gelmez. Yani benim buradan anladığım, yine tartışalım. Başka yerlerden hocamın dediği gibi başka insanın başka yerlerinden de mezhebin o bir olup olamayacağına dair şeyler de konuşalım. Ama bu hali alem o hale müsaade etmediği gibi. Bak dikkat edin. Bu hali alem o hale müsaade kelimeyi tek tek anlayalım. Yani dünyanın bu yaşam tarzı Allah dünya böyle yaratmış. Dünyanın bu yaşam tarzı o hale müsaade etmiyor. Hangi hale müsaade etmiyor? Bütün insanların aynı seviyede olmasını ve toplum yaşamının aynı seviyeye çıkmasını, oluşmasını dünyanın şu hali müsaade etmiyor. Yani Allah dünyayı bütün insanların aynı seviyede olacağı şekilde yaratmamış.
Eğitimde de mesela hemen çok yakın okullar ders anlatmanın farklı oluyor. Yani bir okulun öğrencilerinin eğitim sistemi çok farklı. Aynı mahalle içerisinde ya da zengin okulun. Önce fakir okul oluyoruz. Yani seçim mesela diğer okulda ders anlatmanın farklı oluyor.
Şimdi şöyle anladım. Yani bir bütün insanlık bir tek seviyeye gelse mezhep tevhid edilebilir. Bu imkan. Ancak diyor dünyanın şu yaşam tarzı bütün insanın aynı şeye gelmesine uygun değil. Uygun olmadığından mezhepler birleştirilemez. Yani bir mezhep tevhid edilemez yani. Yani ifade edelim mi anladığımı? Yani o günün şartları ona ulaşmamışsa ileride ulaşmaları demiyor o. Onu demiyor yani. Burada o mana yok. Burada tamamen dünyanın hali bu hali alem diyor. Yoksa bu zamandaki alem demiyor. Dünyanın böyle yaratılması, bu şekilde tabire düzen edilmesi, insanların böyle bir hayata mazhar kılınması, bütün insanlığın aynı seviyede olmasına engel, mani. Madem ki bütün insanlık aynı şeye ulaşamaz, bütün toplumlar aynı özelliklerde hayatı tanzim edemezler, öyleyse mezhep tevhid olmaz.
Ama yani, şimdi mesela orada başında giren hani tasavvufta peygamber evliyalar, bir sürü dinler vardı, şeriatlar vardı, aynı dönemde birkaç sürü peygamber vardı. Yani, tamam peygamber evliyalar gitti onlar. Hepsi peygamber efendimiz, tamam peygamber zamanındaki insanların hepsi de aynı değildi ki. Peygamber zamanın mezhep yok, daha sonra hiç zaman başka yok. Yani, olmaz. Şimdi ona sonra diyorlardı, bir kaynak vardı. Hani peygamber sonra peygamber gelecek ama mücretler gelecek hani her asırda bir. Ve onların işte diyerek böyle gelecek. Son mücretti ıslat diyoruz. Değil ki yani. Şimdi ıslatlar o zaman tamam. Şu an der ki eski o mesleten çıktı dönemine bakarsak o zaman hiç iletişim yok. Şimdi daha arkadan yaşantısı biraz zor. Şimdi daha diye bir şey olmadı ki. Hani diyor ki mesela Şafilerle ormanın kesimine evliler çıktı. Sokakla haşine soruyorlardı. Bayanlarla bir araya gelmesi belki birçok sebeple ve yani müşkiller ortaya çıkartabilir ama şimdi köyün şehirden bir farkı biliyorum da yani belki tam doğal bu ve eski biraz o anla ama o da şey var diğer yerler şehirden daha güzel.
Hayır hayır. Bu düşüncelerinizi hem söyleyin hem not edin unutmayın. Bakalım bunlar Üstad ne diyor? Hem zaten onun için okuyoruz bunu biz. Yani Üstad Hazretleri bu düşünce yapımızı tasdik ediyor mu? Mezheplerin bir olmasını mı bize tavsiye ediyor? Diyor olacağını söylüyor. Yoksa herkes kendi mezhebine tabi olmalıdır mı diyor. Onları okuyacağız zaten. Derdimizde buyurdu. Evet. Eğer desen hak bir olur. Nasıl böyle 4 ve 12 mezhebin muhtelif ahkamları hak olabilir? 4 mezhebin hak olması konusu veya 12 biliyorsunuz 12 tane hak mezhep var ama 4 tanesi insanlar arasında yaşanıyor. Diğerleri hükümleri yaşanmamış ve kitaplarda kayıtlı kalmış. Onun için Hazretleri adalet terazisinde nasıl diyordu? Bir dakika söyleyeyim. Adalet namazında kıbleniz 4 mezhep olsun. Adalet namazında kıbleniz 4 mezhep olsun. Yani insanların ibadetlerini ve yaşam tarzlarını değerlendirirken bana göre yanlış değil. 4 mezhebe göre yanlış ve doğruyu belirleyin. Eğer 4 mezhebe aykırıysa o zaman tevkil edin. Adalet namazında kıbleniz 4 mezhep olsun. Dolayısıyla yani,
burada birleşmişler.
Gelecek efendim. Tabur ya hacı. Burada birleştirme yok. Birleştirme bu anlamda olmaz. Eğer bu anlamda birleştirme yaparsak ona biz telfik diyoruz. O zaman bir mezhebin haram dediğine bir mezhep helal diyor. Nasıl birleştiriyoruz? Bir mezhebin namazı bozar dediğine biri bozmaz diyor. Bir mezhebin farz dediğine bir başka mezhep sünnet diyor. Yok. O işte o tehlikeli. O sadece vesveseli insanlarda geçerli. Onlar da detaylı olarak düşündük. Yani bir insan ben madem ki 4 mezhep haktır, öyleyse 4 mezhepten birisine uyabilirim diyemez. Yani adaleti yerine getirmek için idareciler Müslümanım diyen insanları 4 mezhebe göre muhakeme ve mukayese eder. Adam diyebilir, sen neye göre bunu yapıyorsun kardeşim? Der ki ben Şafiyim. Şafi mezhebine göre bunu yapmak helaldir. Niye sen şey yiyorsun balıklardan midye? Midye sen niye yiyorsun kardeşim? Ben Şafiyim. Şafi mezhebine göre midye yemek helaldir, onun için yiyor. Ha. Adalet noktaya nazarın sana kimse bir şey diyemez. Oldu mu? Adalet çünkü idariye bir yüzlerizde bakıyor. İkincisi tenkit noktasından bakar. Bir Müslüman bir başkan Müslüman yaptığından dolayı tenkit etme hakkını ne zaman elde eder? 4 mezhep ayaklarıysa ancak o fikrini tenkit edebilir. Oldu değil mi? Olayın o boyutları yoksa bu 4 mezhepten işinize gelenler alın dersen çorba olur. Hiçbir şey yaramaz ya. Onun çok orijinal örnekleri var. Namaz kılacaksınız, kanadı bir yeriniz, ben Şafi'ye göre amel ettim.
Telfik olur değil mi?
Savunmaz bu. Telfik yok. Telfik yok. Herkes kendi mezhep, işte onun için bunu okuyoruz ya. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Kadir Efendi, böyle gidersek yarına çıkamayalım mı? Olsun. Bu da ihtiyaç. Nasıl ki diyor, her hastanın mizacına göre su değişik hükümler alır. Mesela birisi hastalık su, birisi için ilaçtır. Ona vaciptir. Kullanması şart. Diğer birisine hastalığı için zehir gibi zararlıdır, muzırdır. tıbben ona haramdır. Doktor yasaklar, içmeyeceksin bunu diye. Şimdi diyebilir mi ki 2-3 tane hasta var odada, birisine susana haram deniyor, birisine susana su içmek vacip deniyor, birisine isteyen dolu içmesin bunu, serbest, ihtiyacına göre. Susarsan içersin, susamazsan içmesin. Denebilir mi ki burada kardeşim, bu diyebilir mi Abdülaziz kardeş, niye bana yasaklıyorsun ve bu kardeşe şart diyorsun, ikiniz de hastayı denmez değil mi? Ya işte mizaca göre, hastalığın durumuna göre nasıl ilaç, farklı hükümler, su ile farklı hükümler alıyorsa, demek ki dini esaslar da insanların yaşam ortamlarına, fıtri ya da özel hayatlarına, istidatlarına ve kabiliyetlerine göre, mizaçlarına göre değişik hükümler alabiliyor. Evet. Bakın burada diyor ki, burada diyor ki mesela, örnek veriyor, Hanefi mezhebine göre böyle, Şafii mezhebine göre böyle. Yani Şafii mezhebine göre böyle, Hanefi mezhebine göre böyle. Deniyor ki, sadece burada bulunanlar bunu yapsın, burada bu hikmetini anlatmak açısından. Peki. Anlaşıldı ki bir mezhebin hak olması diye bir şart yok. Birden fazla hak olabilir. Bunu yıllar önce fakültede okurken bir hocamız, Usul-ü Fıkıh kitaplarından, kitabın müellifini ve ismini söylemeyeceğim, biliyorum. Bir bahis okuyarak bana dedi ki, profesör bir hocamız, burada diyor ki dedi, hak bir olur. O usul kitabından aktarıyor. Hak bir olur. Mesela diyor, örnek. Mesela diyor, 10 tane müştehit bir ayeti anlamaya çalışıyor. Allah o ayetten bir hak muradı vardır. 10 tane değil. 10 tanesi onu araştırır, o ayeti inceler. 10 mana çıkarırlar, bir tanesi doğruya ulaşmıştır. Diğer 9'u yanlıştır. Diyor. Ne dersin dedi bana. Ben dedim ki, ben dedim o zatın zamanında olsaydım, öncelerini öperdim. Sonra da ona derdim ki, ben Üstadım Bedirhan Hazretleri'nin izahlarından şöyle bir mana anladım ki, çölde, örnek veriyor o da, çölde diyor bir atını kaybeden insan, 10 kişi aramaya çıksa 10 at bulmazlar diyor. Verdiği örnek orijinal. Bir at bulurlar. Dolayısıyla diyor, Kur'an'daki ayetlerin diyor bir hak manası vardır, diğer buldukları hak mana değildir. Anlaşıldı değil mi? Örneği de bu. Ben dedim işte, üstad onun zamanında olsaydım ellerini öper ve derdim ki, ey üstad o zata. Ben üstadın ve hazretlerinin talimiyle şöyle bir mananladım ki, o çölde kaybolan at değil de 10 insan su aramaya çıksalar. Birisi kuyu suyu bulur ve diyebilir mi ki, bu çölde, bu dağda benim bulduğum sudan başka su yoktur ve sadece suyu ben içtim, diğer kardeşlerim su kalmış, ölmüştür diyebilir mi? Bir başkası pınar suyu bulur. Bir başkası bir başka yerden kazar su çıkarır. Bir başkası birikmiş bir su bulur. Bir başkası göl suyu bulur. Ne bileyim? Dağlarda, taşlarda, çöllerde değişik su, pınarlar tadı, rengi, şekli farklı da olsa, değil mi? Görüntüsü farklı da olsa, farklı sular bulmak suretiyle hayatını idame ettirir. Dolayısıyla ama şunu diyebilir. Benim bulduğum su çölün en güzel suyudur. Çünkü kendisini çok faydalanmış ya, hayatını kurtarmış ya, diyebilir. Ama çölde benden başka su bulan olmamıştır. Ve sadece benim bulduğum sudur, diğerlerin bulduğu su değildir, diyemez. Dedim, hocamız dedi ki bana, bunu kaydetmek lazımdı. O profesör hocamız. Şimdi at örneğini değil de su örneğini versek, nitekim Kur'an-ı Kerim ve hadisler bizim manevi hastalıklarımıza devalar olduğu için. Öyle değil mi? Sadece de su örneğini verir mi şeyde? Bu hak birden fazla nasıl olur meselesinde? Bu böyle. Mezhebe uymak gerekir. Peki bir insan diyebilir ki, ben mezhebe uyacağıma ben anlarım eserlerden hakikatları, ben çıkarırım. Ayrıca bir mezhebe uymamak mezhepsizlik sayılır. Yani üstada göre. Konumuz bu. Diğer kısım ise gayet müthiş mağrur insanlardır ki mezhepsizliklerini müştehidini izama musavat davası altından neşretmek istiyorlar. Demek ki biz de o alimler gibiyiz. Onlar anlıyorsa biz de anlıyoruz diyorlarsa bu insanlar mezhepsizlikten ortaya koymak istiyorlarmış. Hepsinin kaynakları var burada. Mesela bu sözler 27. söz üzerinde geçiyor. Sahabe bahsinde. İkinci bir mana, sahabeye karşı dinsizliklerini sahabeye karşı musavat davası altında icra etmek istiyorlar. Demek ki mezhep imamlarına ben de onlar gibiyim diyen mezhepsizliğini, sahabelere biz onlar gibi insanız diyenler de dinsizliğini ortaya koyuyorlar. Evet. Çünkü evvelen vesaire detaya giriyor. Ya. Ehli diyor, baktılar ki diyor, müştehidinlerde iş bitmiyor. Yani müştehitleri itiraz etmekle bu iş bitmiyor diyor. Anladılar. Önce müştehitleri itiraz ettiler. Öyle oldu değil mi? Ya biz de İmam-ı Azam gibi. Hatta bizim imkanlarımız daha iyi. Onun yerinde bu kadar eserler yoktu, bu kadar bilgiler yoktu. O kadar imkanlar yoktu. Şimdi onlardan daha iyi diyerek mezhepsizliklerini diyor, meslek imamlarına biz onlar gibiyiz diye iddia etmek suretiyle ortaya koyuyorlar. Evet, gururla insan maddi manevi kemalat ve maaşından mahrum kalır. Burada da Mesnevi ve Katre'de geçen bir hakikat. Böyle insanlar malumat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmekle eslaf-ı izamın irşadat ve keşfiyatlarından mahrum kalırlar. Yani büyük zatların bize verdikleri hakikatlerden mahrum kalırlar. Peki ne olur mahrum kalırsa? Dikkat edin. Yani o mezahile uymazsa ne olur? Evhama maruz kalarak bütün çizgiden çıkarlar. Demek ki mezhebe uymak, o büyük zatları mezhep sahibi olarak kabul etmek şart. Uyulmadığı zaman mezhepsizlik ortaya çıkıyor ve evhama maruz kalarak Allah muhafaza nereden çıkar diyor? Çizgiden çıkar. Mezhep yol ya, yani bir yol çizmişler onlar, o yol seni şeye götürüyor, hakikate götürüyor. Eğer sen bu çizilen yoldan çıkarsan, o zaman çizgiden çıkmış olursun. Nereye götürür çizgiden çıkarsan da? Evet. Peki dört mezhepten birine uymak gerekli mi? Ben işaret ederek geçiyorum, detaylara girmiyorum. Hürriyeti adab-ı şeriatla takdir ediniz. O da enteresan. Yani insanlar hürdürler. Nitekim hürriyetle ilgili üstadımızın eskiden yazdığı eserler, özellikle münazaratta ciddi tahliller var. Hürriyet, hürriyet, hürriyet, meşrutiyet, meşrutiyet, cumhuriyet, serbestiyet, vicdan hürriyeti, ifade hürriyeti. Çok önemli şeyler bunlar. Bunların hatta gayrimüslimlerin bile hürriyetine ciddi manada serbestiyet veriyor. Bu kadar hürriyete aşık bir insan adab-ı şeriatla takyir ediniz. Yani insanda serbestiyet duygusu var ya, o serbestiyet, hani insanlar hürdüler ama Abdullah'tırlar ifadesinin izahı. Şeriatın adabıyla hürriyetimizi kayıtlayacağız. Zira cehil, efrat ve avamınas kayıtsız hür olsa, zira cahil, efrat ve avamınas kayıtsız hür olsa, şartsız tam serbest olsa, sefih ve itaatsız olur. Sefahatin kaynağı çıktı ortaya. İnsanlar hayatlarını herhangi bir şeriat kaydını almayınca sefahat ortaya çıkıyor. Sefahatin adalet namazında kıbleniz dört mezhep olsun ki namaz sahih olan. Zira hakaiki meşrutiyetin sarahaten ve zımnen ve iznen, dikkat edin. Zira hakaiki meşrutiyetin, yani cumhuriyetin hakikatinin, hürriyetin hakikatinin sarahaten, açıkça ve zımnen, işareten ve iznen, Allah'ın izin verdiğine dört mezhepten istihracı mümkün olduğunu dava ettim. Evet. Meşihatta mezahid-i erbadan 40-50 ulema, ulema-i muhakkik bir meclisi nebusan-ı ilmiye teşkiliyle şahs-ı manevileri öteki şahs-ı maneviye fetva eminlik edecektir. Hani oldu ki biz artık bu meselelerin, günümüz meselelerin içinden çıkamıyoruz. Bu meselelere bir çözüm getirilsin denirse o zaman bütün İslam aleminden müteşekkil, sahalarında uzman bir heyet oluşur. Şahs-ı manevi, bir meclisi, ilmi, meclis ilmi oluşur. O ilmi meclisin verdiği, ittifak ettiği bir karar olursa, o zaman o karara bütün Müslümanlar uyması teşvik edilirmiş. İfade edebildim mi? Yani artık bundan sonra kan akmanın abdesti bozup bozmadığı tartışılmayacak. O zaten belli. Ama oldu ki, günümüz meselesinden bir konu ortaya çıktı. Bu konu her kapıdan, halk kafadan geçte çıkıyor. Müslümanlar nasıl muamele edeceklerini bilemiyorlar. O zaman diyor, böyle bir ilmi meclis oluşursa, o ilmi meclisten çıkan karara bütün Müslümanlar uyabilir. Burada da bize günümüz problemlerin çözümünde nasıl bir yol izleyeceğimizin metodunu veriyor. Bugüne kadar ki İslam müştehitlerin verdiği mezhep içtihatları malum. Oldu ki yeni meseleler ortaya çıkarsa buna böyle cevap verirsin. Bunların verdiği cevaba uyursun. Dinde hareç yoktur. Madem dört mezhep haktır, madem istiğfara müncir olan zevk-i kurt, bu da vesvesiyle ilgili. Bize soruyorlar bazen, bu benim bu davranışım bir hak mezhebe uygundur der, rahat eder diyor. Bütün Müslümanlar için geçerli midir? Bu hayır. Bu vesveseli insanlar için. Bakın diyor ki, böyle vesveseli adama mürekkahtır. Yani böyle vesveseli adam amelini güzel görüp kurra düşmekteyse, amelini kusurlu görse, istiğfar etse daha evladır. Madem böyledir, sen vesveseyi at, şeytana de ki, şu hal bir hareçtir. Hakikati hale muhtar olmak güçtür, dindeki yüsre münafidir. اَدِّينُ يُسْرٌ لَا حَرَجَ فِي الدِّينَ esasına mukariftir. Elbette böyle amelim bir mezhebe hakka muvaffuk gelir, o bana kafidir. Vesveseli insan, ne yapalım ben bu olayda sıkıntıya düşüyorum. Abdestim bozuldu, bozulmadı, namazım oldu, olmadı, kuşum oldu, olmadı. Yok burayı yıkadım, yıkamadım, değil mi? Yok falan yerime su değdi, değmedi. Bu abdestim bozdu, bozmadı. Böyle madem ki ihtiras var, ibadetim uzaklaştırıyor, o zaman bir hak mezhebe uyuyor de rahatla. Burada vesvese adama bir ruhsat çıkıyor. Ta ki ibadetlerini bu vesvese terk etmesin diye. Peki, bir Müslümanın mezhep imamlarına bakışı, onların içtihatlarını değerlendirişi nasıl olmalıdır ve bu konuda vazifesi nedir? Yani bir Müslümana düşen görev nedir? Üstad Hazretlerinin ifadelerinden. Diyor ki, bir İslam mezhep imamlarına bakışımı şöyledir. Başta müştehidin ızan imamları mı eftaldir, yoksa diyor, hak tarikatların şahları, aktapları mı daha eftaldir? O mu müştehid değil ama diyor, Ebu Hanife, Malik, Şafii, Ahmed bin Hanbel, şahların, aktapların fevkindir. Yani bir tarikat mensubu, bir meslek ve meşret mensubu, kendi şeyhinin, kendi hocasının tavsiyesini tutmasından önce, dört mezhep imamından uyduğu mezhebin görüşlerini tutması önce gelir. Ne diyor? Bunlar diyor, bakın Abdülkadir Geylani Hazretleri dese ki bize bugün, kardeşim sen bundan sonra şöyle değil de şura meleceksin dese, mezhebine mukarif bir hüküm beyan etse, istada göre mezhebine uyacak. Yani benim değerlendirmelerime katılmıyorsanız rahat not alın. İtiraz edebilirsiniz. O beni daha memnun eder. Kaynak delil gösterelim üstadın başka ifadelerinde. Niye? Çünkü diyor, Ebu Hanife, Malik, Şahit Ahmed bin Hanbel şahların, aktapların fevkindedir. Evet. Eymey Erba dört imam sahabeden ve Mehdi'den sonra en eftallerdir denilir. Denilir demiyor, denilir. Burada bir geniş ifade kullanmamış, denilir. Ümmet-i İslamiye'nin ahkam-ı dinide gösterdiği teseyyüh ve ihmalin bence en mühim sebebi şudur. Yani Müslümanlar niye din hükümleri yaşamakta tembellik gösteriyorlar, ihmalkarlık gösteriyorlar? Sebebi şuymuş. Erkan ve ahkam-ı zaruriyeti %90'dır. Bizzat Kur'an'ın ve Kur'an'ın tefsiri mahiyetinde olan sünnetin malıdır. İçtihadi olan mesail-i ihtilafi ise %10 nispetindedir. Yani müştehit imamların bize verdikleri emirler aslında %90 nispetinde Kur'an'ın ve hadisin malıdır. Doğrudan Kur'an ve hadisten çıkarılmıştır. %10 nispetinde kendi iştihatlarıyla hüküm vermişlerdir. Dolayısıyla biz bir mezhep imamına uyduğumuzda %90 dine uymuş oluyoruz. Hatta daha detaylı bilgiler verecek. O 90 elmas sütunu 16'nın himayesine vermek mecedip tabi kılmak caizdir. Allah Allah. Evet. Neyse burada tabi hatalar var, bazı eksikler var, onlara girir, onlara da detaylı bilmedir. Şimdi mezhep imamlarına bakışımı da geldi. Evet.
Adam bir şehrin düşünüyor,
şehrin kısa olabilir, şehrin nefes olmaya
çalışıyor.
Adam
buradan mesleğe aklına
gitmiyor. Şimdi. Evet, şimdi gelelim. Şehrin kerametleriyle, şehrin bilgilerle.
Şey
bağlı
mı
ki mesleğe? Onlar tabii, şehirler de genelde bir mesleğe bağlı olduğu için. Ama şehrin dediği için yapıyor yani.
Şehrin dediği için.
Halbuki diyor, sadece bunu temkit ediyor. Diyor ki, mekazın kutsiyeti diyor, kayboluyor. Yani şeyhin dediği için değil de Allah'ın dediği için yapması gerekiyordu. Öyle değil mi? Ama şeyhin de... Yok ama ona doğrudan doğruya şeriata değil de dolaylı şeriata itibar etmiş oluyor. Doğrudan doğruya sünnete değil de dolaylı sünnete itibar etmiş oluyor. O da ayrı bir konu. Mesela diyor ki tefsir cam gibi olmalı, ayna olmalı diyor, gölge olmamalı. Yani bir kitap okurken o kitaptan doğrudan Allah'ın emri olduğunu anlamalıyız. Eğer bize doğrudan Allah'ın emri olduğu manasını ifade etmiyorsa diyor, o gölge oluyor. Dolayısıyla insanların İslamiyet yaşamalarına engel oluyor. Müslümanlar niye bugün Müslüman dedikleri halde İslamiyet yaşamıyorlar? Kur'an emirlerine uymuyorlar. Yazılan eserler o Kur'an'a doğrudan bizi yönlendirmediği için. Yani bu Kur'an'ın emridir. Bu Allah'ın emridir. Manası çıkmadığı için, anlaşılmadığı için. Ama halbuki Allah'ın emridir. Peki Müslümanların bu konuda vazifesi nedir? Vazifesi şudur. Evet, vazifesini okuyalım. 1. Müellifinin bir hakkın layık oldukları derin bir hürmeti emri tenkit edip o hicabı izah etmektir. Bu ise tehlikedir, insansızlıktır, zulümdür. Ya bugün bazı insanlar yaptığı gibi bu mezhep imamlarını kaldıralım ortadan. Herkes oradan Kur'an-ı Kerim'i alsın okusun, hadis alsın okusun, oradan. Buna diyor ki bu nedir? Tehlikelidir, insafsızlıktır, zulümdür. Bu kapı kapalı.
Şu anda rehabilitasyon mu yapıyorlar abi?
Yahut kim yaparsa. Yahut tedrici bir terbi mahsusayla kötü bir şeriatı şeffaf birer tefsir suretine çevirip içindeki Kur'an'ı göstermektir. Mesela kardeşim, ayakta durmak farzdır namaz kılarken. Delili şu ayettir, şu hadistir. Yani son kitaplarında geçen bütün hükümleri hangisine dayanarak, hangi ayeti, hangi hadise, hangi sahabe uygulamasına dayanarak çıkarılmışsa onu altına yazmak. Böylece hükmün şahsın fikri değil, Allah'ın ve Resulünün emri olduğu anlaşılsın. İfade edildi değil mi? İkinci yol da budur diyor. Peki Kur'an Muvatta gibi, mesela Salih Müştehid'in kitapları gibi, mesela Muvatta gibi, Fıkıh Ekber gibi. İmam Malik'in Muvatta ile İmam Azam'ın Fıkıh Ekber'i bu özelliklere sahiptir. Mesela bir adam İbni Hacer'e nazar ettiği vakit Kur'an'ı anlamak ve Kur'an'ın ne dediğini öğrenmek maksadıyla nazar etmeli. İmam Azam'ın bir kitabını, bir fetvasını okurken ne okuyorsunuz efendi? Ben Allah'ın emrini anlamaya çalışıyorum diye okumalı. İmam Azam bakalım ne demiş. Diye okursa diyor, olmaz. İmam-ı Şafii de geçti de İbn-i Hacer dedi bak. İbn-i Hacer halbuki mutlak müştehit değil. Mutlak müştehit olmadığı halde İbn-i Hacer'e bile ona nazar ederken diyor, Kur'an'ı anlamak ve Kur'an'ın ne dediğini öğrenmek maksadıyla onun eserlerini okumalı. Yoksa İbn-i Hacer ne dediğini anlamak maksadıyla değil. O zaman İbn-i Hacer dedi olur. Halbuki Allah'ın emri o. Allah'ın emrini bize çıkarıp söylüyor. Ya.
Burada bir sorunuz yok ki mesela. Mesela Muhsiret İbn-i Hacer diyor ki mesela.
Evet.
Sonra diyor ki.
Evet. İşte onu diyor derken, onun kendi fikri değil, onun bağlamını kabul ediyor değil mi? Muteber diyorlar. Bunun görüşü muteberdir. Dolayısıyla bağlayıcıdır dedi. Bağlayıcı olmak açısından yani.
Bu diyor ki Allah'ın emri olan diyor.
Şimdi tabii, tabii. Diyor. Elbette. Elbette. Onu sadetleri biliyor da burada bize öğretiyor. Bu da diyor, zamana muhtaçtır. Yani bütün kitaplarını çıkaracaksınız tek tek. Onların her bir hükmünün altına da detaylı olarak kaynaklarını yerleştireceksiniz. Uzun bir zaman ister değil mi? Huzur da çok ehli ihtisas, uzman bir heyet belki imkan, belki zaman, belki de bir sürü kaynak istiyor. Üçüncüsü de diyor, yahut cumhurun nazarını ehli tarikatın yaptığı gibi o hicabın fevkine çıkararak üstünde Kur'an'ı gösterip Kur'an'ın halis malını yalnız ondan istemek ve bilvasıta olan ahkamı vasıtadan aramaktır. Ya da diyor, nasıl ki ehli tarikatın mensubu bir mürit, şeyhi bir şeyi söyleyince onu tartışmaz, araştırmaz. Çünkü tam itimadı vardır şeyhine. Şeyhin demişse doğrudur. Evet diyor, biz bu meslek imamlarımızı öyle bir seviye çıkaracağız ki bu insan demişse doğrudur. Bu Allah'ın emrini bize aktarıyordur. Bu kesinlikle bize yanlış şey söylemez. Allah demiştir, Allah'ın emrini bize aktarıyor şeklinde topluma böyle bir kabul. Bu da hakikaten zor bir durum. Öyle değil mi? Yani hakikaten biz elhamdülillah biz Müslüman olarak şahsen ben İmam-ı Azam bir şey demişse o benim için delildir. Onun kaynağını bilmesin ben onu kabul ederim ama toplumda bütün insanlar aynı seviyede değiller. Belki biz de kabul ediyoruz ama evet. Şimdi mezheplerin birbirine bakışına. Mezheplerin birbirine bakışını çok orijinal bir tespit. Musavide ve tahkiye konusunu burada işliyor. Hani diyor ya benim mesleğim en güzeldir, başkaları da güzeldir fikri. O nereden kaynaklanıyor? Onun kaynağını burada şeyden, Sünahat'tan aktarıyorum. Sünahat da diyor ki, Musavide'nin muhalifi olan, evet, Musavide'ye bakalım. Musavide'nin muhalifi olan tahkiyecilerden biri. Tahkiye, karşıdaki insanın hatalı olduğunu söylemek. Musavide, karşıdaki insanın doğru olduğunu söylemek. Tahkiyeciler diyorlarmış ki, o şöyle diyorlar, mezhebim haktır, hata ihtimali var. Başka mezhep hatadır, sevaba ihtimali. Benimki doğrudur ama yanlışa ihtimali var. Seninki yanlıştır, doğruya ihtimali var. Önce kendimkin doğru, seninkini yanlış kabul ediyor. Sonra da seninki doğru olabilir ama zor. Seninki yanlış olabilir ama o da zor. Yani bu tahkiyecilerin görüşü. Halbuki Musavide ne diyor? Musavide diyor ki benimki de seninki de doğrudur, benimki en doğrudur. Yani karşı tarafın hatalı olarak söylemiyor. Biz Musavideyiz diyor. Evet. Şuradan devam edeyim. Halbuki cumhur-ı avam mezhepte intizar etmiş olan zaruriyatı nazariyat iştihaye diyeden vazan tencetmediğinden sehven ve vehmen tahkiyeyi fil cümle teşkil edebilir. Bu ise hatar azimdir. Yani bütün mezheplerin, senin görüşün dışındaki bütün mezheplerin yanlış olmasını ve doğruya ihtimal olduğunu, kendikinin de doğru olduğunu, yanlışa ihtimal olduğunu söylemen, bütün İslami anlayışın yanlış olma ihtimalini ortaya çıkarır. Ne dedi? Ben dedim ki benim fikrim doğrudur, yanlışa ihtimali. Yanlışa ihtimali var mı? Kabul ettim kendim doğru mu, yanlışa ihtimali olduğunu. Doğru mu? Kabul ettin mi? Sen de yanlış dedin mi? Bütün din yanlışa ihtimali oldu. Evet. Yani farkına varmadan dinli dalı kesti. Ve yaşadığı dinin yanlış olma ihtimalini hazıra verdi. Yani güya başkasını teklif edecekken kendisini de çukura düşürdü. Hem takdircilik fikri suizan ve karakterlik hissinin menbaı olduğundan İslam'da lazım olan tezahsiz-i ervah, tevhid-i kulub, tahabbüb ve teavüne büyük rahneler açmıştır. Halbuki hiç uzanla muhabbet ibadeti memuruz. Evet. Şimdi birkaç kaldı. Ne kadar, kaç dakikamız var? İyi. Tamam. İtikadi ehli bid'a fırkaların sıkı sebebi nedir? Yani Müslümanlar arasında çıkan inanç ayrılığı ve bu inanç ayrılığından sapmaların sebebi ne? Acaba aynı tehlike içerisinde biz de var mıyız? Yani inanç olarak hiç farkına varmadan yoldan çıkma ihtimali her Müslüman için geçerli midir? Bunun sebebi nedir? Peki varsa toplum içerisinde itikadi yanlış anlayışlar, bunun ıslahı nasıldır? Önce sebebini gösteriyor. İnanç ayrılıklarının ama bid'a anlamında. İslamiyet'e aykırı inanç anlayışlarının ortaya çıkış sebebi nedir? Eğer varsa toplum içerisinde böyle fikirler, bunu nasıl ıslah edeceğiz? İstibdat tahakkümdür. Muamele-i keyfiyedir. Kuvvete istinad ile cebirdir. Rey vahittir. İstibdat tek görüştür. Tek fikirdir, tek anlayıştır, tek davranıştır. İkincisine tahammülü yoktur. Suistimalata gayet müsait bir zemindir. Zulmün temelidir. İnsaniyetin mahisidir, yani mahvedicisidir. Sefalet derelerinin esfeli safiline insanı terk eden, tekerlendiren ve alem-i İslamiyet'i zillet ve sefalete düştüren ve ağraz ve husumeti uyandıran ve İslamiyet'i zehirlendiren, hatta her şeye sirayet ile zehirini atan, o derece ihtilafatı beynel İslam'a ika edip, Mutezile, Cebriye, Mürciye gibi dar fırkalarını tevhid eden istibdattır.
Bundan da evde başka mı olur?
Fikri istibdat. Şimdi ben senin fikrini aykırı çıkıyorum. Sen yanlış diyorum. Benimki doğrudur, seninki yanlıştır diyorum ya. Benim fikrimi kabul etmeye zorluyorum sana. Halbuki karşılıklı konuşulsaydı senin yanlış olan o fikrin iktidara gelecekti. Benim aşırı olan fikrim de iktidara gelecekti. İkimizin de bizimle yakınlaşacak en azından. Bu ilmi istat diyoruz buna. Yani adama dayak atmak değil. Fikrine karşı çıkmak ve konuşmasını engellemek. Bak çok önemli bu. Eğer bir sınıfta öğretmenine karşı öğrencilerin toptan bir yanlış fikir oluştu ve ona karşı geldilerse o öğretmenin sınıftaki ilmi baskısındandır, istidadındandır. Sınıftaki öğrencilerin fikirlerine değer vermemesindendir. Ailede mesela çocuk aşırı derece babasına karşı geliyor. Babasını her konuda her yeri eleştiriyorsa, yanında bir şey diyemiyorsa, bu mutlaka babasının ona istidadındandır. Ya ilmi ya da bedeni. Evet, tahakkümündendir. Bu idarede böyledir, ailede böyledir, toplumda böyledir, ilimde de böyledir. Çıktı değil mi? Yani toplumdaki ehli bid'a fırkaların çıkış sebebi istibdattır, zulümdür, baskıdır, fikir hürriyetine karşı çıkmaktır. İnsanın fikir ve vicdan hürriyetinin engellenmesidir. Eğer bugün bir toplumda gayrimüslimlerin fikirlerini rahat ifade etme özgürlüğünü kaldırırsak, onların da ehli bid'a fikirleri çıkar ortaya. Onlar yaklaşamazlar asla bize. Evet. Devam edelim. Mutezile, evet, taklidin pederi, istidad-ı siyasinin veledi olan istidad-ı ilmidir ki, istidad-ı ilmi. Neymiş? Taklidin pederiymiş. Biz taklit nedir? Taklit nedir? Taklit, bilmeden yapmaktır. Hikmetini bilmeden, iççizini bilmeden, aynısını tekrar etmektir. Bir taklit örnek verelim mi kardeşlerim? Lütfen kalkar mısınız aziz kardeşim? Sana da. Kıbleye dönün. Şimdi kardeşimiz namaz kılacak. Kılacağınız namazın mahiyetini biliyorsunuz. Kim kılacağınızı biliyorsunuz. Kimin huzurunda olduğunu da biliyorsunuz. Geri de geldi, Ona dediniz ki, gel arkama, benim yaptığım hareketlerin aynısını yap. O da sen dediğin için aynı hareketleri yapar, ona taklit demiş. Adam ne kıldığını bilmiyor. Niye yaptığını bilmiyor. Sırf sen dediğin için yapıyor. Bir kutsiyet bilmiyor. Allah Allah. Bunun kaynağı diyor, taklidin kaynağı istibdad-ı ilmidir. İstibdad-ı siyasinin affedersin.
Taklit olduğu zaman adamın da sadakatı ters.
Yok. Olur mu? Ne diyeyim? Kardeş bu ne namaz kıl? Allah emretti için namaz kılıyor. Sadakat bu işte. Hayır, yok hayır. Ben adama sadakat göstermiyorum. Ben davaya sadakat gösteriyorum. Namaz da olur mu? Yani medreste kalan bir abinin bir hareketini taklit etmeyince, hikmetini sorunca sadakatlık diyorlar değil mi? Ne alakası var? Sadıkları değil mi onu? Tanrı'nın ispatı size düşmüş diyor.
Bu Emevi Abbas'taki ispatı ehlisinde tarafını değil de şey tarafını olmuş.
Yok. Onların da yani mesela Haricilerin çıkması şey zamanında, Hazreti Ali zamanında. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz tarafından olmamıştır ama toplumda böyle bir hava oluşmuştur, ondan dolayı olmuştur. Yani şahıs olarak Hazreti Ali'den olmamıştır. Siz Hazreti Ali Efendimiz'in böyle bir şey yaptığını... Dönem olarak demek ki olmuş. Yani insanlar içerisinde böyle bir dışlanma söz konusu olmuş ki. Zaten hakem olayının o harici konusuna girersek oradan anlaşılır. Hakem olayının varlığında da bir istihdat var yani. Orada bir Hazreti Ali'ye zorla kabul ettirmişler önce. Kabul ettirenler onlar. Sen Kur'an var iken niye kendi fikrin sor? Hazreti orada gelin tartışalım, konuşalım, bir doğru yol bulalım deselerdi, Hazreti Ali zaten radıyallahu anh hakem olan önce kabul etmiyor. Bu bir aldatmadır, bu bir hiledir, bu tuzağa düşmeyin diyor. Onlara diyorlar ki, ya Ali, elimizde Kur'an var iken sen ne hakla buna karşı çıkarsın? Sanki Hazreti Ali Kur'an'a karşı çıkmış gibi algılamışlar. Öyle şey mi olur? Peki demiş, madem sizin dediğiniz olsun. Bak, onların baskısı Hazreti Ali olan baskısı neşe itibariyle hakem orayına götürülmüş. Hakem de olayı da kabul edilince bu sefer ya Ali Allah'ın hükmü var iken sen niye bu adamların fikirlerini kabul ediyorsun diyerek Hazreti Ali'ye kâfir demişler. Yani kendi ilmi baskıları kendilerinin yoldan çıkmasına sebep olmuş. Doğru yani. Olur değil mi? Hazreti Ali'ye yaptıkları o ilmi baskı. Halbuki konuşalım gelin. Bak çok önemli bir ifade. Siyasi İstibdadın çocuğu, taklidin babası, ifadeye bak, taklidin babası, siyasi baskının da çocuğu, veledi olan istibdad-ı ilmi. İlmi baskı hem taklidi, taklide baba oluyor, hem de siyasi baskıyı doğuruyor. Öyleyse bütün siyasi baskıların temelinde ne varmış? İlmi istibdad, benim dediğimi kabul edeceksin. Benim dediğim doğru, seninki yanlış. Bu ilmi baskıdır. Bugün üniversitede yapılan çalışmaların %90'ında ilmi baskı vardır. Siz üniversitede okurken kendi düşündüğünüz bir fikri hocanıza mukayyet olarak yazabilir misiniz? Yazarsanız falan alabilir misiniz? Bak bu ilmi istidattır. Eğer biz de öğrencilerimizin söylediği bir fikrin bizim fikrimize aykırı olduğu için yanlış desek ve puan vermesek ilmi istidatın ta kendisidir. Evet. Enteresan. Peki, bunların kurtuluşu nedir? Sebep buymuş. Sebep bu kurtuluşu da Mutezile, Cebriye, Mürciye. Mücessime gibi dağıt fırkalarını İslamiyet'ten intihar eden mesaili dinedeki istidat ilmidir ve nefsine merden mukayyet olan şeyde ıslaktır. Meşrutiyeti ilmiye hakkıyla tesis etse ilmi müzakere ortamı, hürriyet ortamı tam olarak ortaya çıksa Neyle tahayyül hakikatin imdadıyla? Hakikati ortaya çıkarma arzusu da var insanda, değil mi? Ortam da müsait. İnsanda bir duygu da var. Fununun sadıkanın muavenetiyle, günümüzdeki fenni gelişmelerin de yardımıyla, insafın da desteğiyle, insanda insaf düsturu da var. Şu fırak-ı dalle, ehli sünnet ve cemaate dahil olacakları kaviyen memurdur. Demek ki biz, İslam'a aykırı fikir ve davranışların, İslamiyet inkılabını sağlamak için baskı değil, tam hürriyet ve serbest getirmek zorundayız. Yasak değil yani. Tamam kardeşim, sen öyle düşünebilirsin. Bence bir sakıncası yok. Ben de böyle düşünüyorum. He. Ben bundan dolayı böyle düşünüyorum. Hadi bak siz için böyle düşünüyorsunuz. Açılar mısınız? Peki efendim, bugün günümüzde murciye, mürciye, harici yok diyorsunuz, var diyor. Şu fırkalar, eğer kendan bir hizip olarak görünmüyor, yani bir cemaat olarak biz mutezili izleyen bir grup yok, Hanefi gibi, Şafii gibi ama, fakat efkarda takhal ederek münteşiredir. Yani insanların fikirlerine girmiş ve fikirlerinde yaşıyor. Herkesin dimağında onların meylettiği mesleğe meylan bulunabilir. Yani mutezili, harici, yok mu şimdi insanların içerisinde harici fikirler? Ehl-i sünnetin dediği halde öyle fikirler var ki. Enteresan. Evet. Onun ölçüsü de o. Müslüman şeriatı dolayısıyla tabi olduğu mezhebi bilmesi şart mı? Bilmemek özür sayılır mı? Bir Müslüman, ben Müslüman cevrilmesi için şeriatından haber, yani mezhebinin haber olması şart mı? En son bu konu, bunu da okuyup bitireceğiz. Şeriatın her bir hükmünde şari'in bir sikke-i itibarı vardır. O sikkeyi okumak lazımdır. Evet. Yani Allah diyor, her bir şer'i hükmüne bir mühür koymuştur. O mührü okumak lazım. Sikkenin kıymetinden başka o hüküm her şeyden müstağınidir. Hem de lafız tevdazane ve mübalağa cuyane ve iffet perveranelerin tezim ve tasarruflarından bin derece müstağınidir. Dikkat olunsun ki böyle mücazifler nasihat ettikleri vakitte nazar hakikatte ne derece çirkin oluyorlar. El cümle bunlardan birisi bir mecmua azimde, hani İslamiyet'in bir meselede verdiği hüküm diyor. Peygamberimizin ya da Kur'an'ın bir konudaki yaptığı açıklama insanlara anlatmak için yeter diyor. Bir de onu daha kötü göstermek için daha kötü bir şey söylemene gerek yok. Zaten kötülemesi gerekiyorsa Kur'an ve hadis onu kemalle kötülemiştir. Bir şey çok methedilmesi gerekiyorsa onu şeriat ve Kur'an zaten kemalle methetmiştir. Bir de sen kendi kafandan methetmek için ya da kötülemek için bir şey çıkarıp da diyor, dinin senin böyle bir izahına ihtiyacı yok. Sen diyor dini öğren, o öğrendiğin şekilde anlat, yaşa yeter diyor. Ya bir de ben de bir şeyler katayım, bir de bir kötüleme örnek vereyim diye uğraşma diyor. Din ona ihtiyacı, hatta diyor böyle bunlardan birisi demiş, öyle bir kötü şey söylemiş ki diyor kötülemek için. Allah korusun. İşte şöyle yapan bir kimse, Mekke yolunda şöyle yapan, annesinden şöyle yapan birisi gibidir gibi. Ağır ifadeler kullanırlar bazen. Veya işte ben de yazmaktan diyor çekindim diyor. Bir şey söyleyecekmiş Hazretleri. Öyle herif diyor bir şey söylemiş. Güya dinin bir hakikat anlatmak için söylemiş ki diyor. Din düşmanları bile bu zararı vermez bunu verirler. Aduvu dinden daha mıdırsın? Din düşmanlarından daha zararlı bir adamsın diyor. Senin verdiğin zarar diğerlerin vereceği zarardan daha fazla. O Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle bir şeriat getirmiş, öyle bir davet, öyle bir imanın meydana çıkmış ki onların ne misli var ve ne de olur. Ve onların daha mükemmel ne bulunmuş ve ne de bulunur. Misli yoksa madem, öyleyse biz ne yaparsak yapalım, şeriatın anlattığı kadar biz anlatamayız. Ne kadar kötüleysek kötüleyelim, onun kötüleyici kadar mükemmel kötüleyemeyiz. Evet. Misli olamaz ve olamamış. Mucize yani. Hem dininde bulunan bütün ibadetin bütün envaında en ileri olmaz. Şimdi Şimdi efendiler, Peygamberimiz anlatıyor sadece. Diyor ki dininde, dinin bütün ibadatın bütün envaında en ileri olması. Peygamberimizin ibadetlerini nasıl yaptığını bilmeden en ileri olduğu nasıl anlayacağız? Peygamber Efendimizin bir namazı nasıl kıldığını bilmeden, şer kitaplarını okumadan nasıl anlayacağız? Haramda nasıl takınılır? Bir Müslümanla konuşurken nasıl davranılır? Şimdi o zaman Risale'nde her mesele kafi gelmiştir demek. Bazı Risale'nde de emrediyor. Peygamberimiz bütün ibadatın diyor, bütün envaında en ileri olması ve herkesten ziyade takvada bulunması, Allah'tan korkması ve fevkalde daimi mücahedat ve dağdağlar için tam tamına ubudiyetin en ince esrarına kadar murat etmesi. Niye anlatıyor Peygamberimizi? Ya biz de en ince tefaratına kadar murat etmek istiyorsak öğrenemeyiz. Görememesi lazım. Ve hiç kimseyi taklit etmeyerek vesaire. Yani misli görülmemiş diyor. Ya Peygamber Efendimiz'e uyun diyor mesela. Sünnete uymak lazım diyor 11. soru. 11. lema. İyi de Peygamberimiz sünnete uymak için ben neye göre uyacağım? Bilmezsem ilman kitaplarını, kitaplarını okumamışsam nasıl bileceğim diyor. Farz ve vaciplerde ve şiar-ı İslamiye'de ve sünnet-i seniyenin itibarında ve haramların terkinde riya girmez, izharı riya olmaz. Bir insan medresede, bir insan peygamberin Allah'ın emrettiği bir farzı, bir vacibi, bir şiar-ı İslamiye yaşarken riya girmezse medresede bir fıkıh kitabı okumak nasıl şahlı, kırılabilir? Bir ilmihal okumak isteyen bir genç kardeşimize sen ilmihal okuma demek hangi haklı olur? Enteresan. Hizmet rehberinde. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesinin menbaı üçtür. Akvali, efali, ahvali. Bu kısım, bu üç kısım daha üç kısımdır. Feraiz, nevafil, arız, hasene. Yani dinin bir emrini yapmak farz ise onu öğrenmek de farzdır. Dinin bir emrini yapmak vacip ise onu öğrenmek de vacip. Dinin bir yasağını terk etmek haram ise o haramı öğrenmek de farzdır. Terk etmek farz değil mi? Bir haramı terk etmek farz. Bir haramı terk etmek farz ise o haramı bilmek de farz. Bileceksin ki de gelesin ya. Öyleyse dinin emirlerini öğrenmek her Müslümana farz. İşte. Evet. Risale-i Nur benim gibi aciz, ihtiyar ve zayıf bir işareye bedel. Genç, kuvvetli, çok sahipleri içinizde bulmuş ve bulacak. Onun için bundan sonra Risale-i Nur'un tekmil ve izahı ve haşirlerle beyanı ve ispatı. Dikkatini çekmiş miydi bu? Evet. Yani ispat kelimesi, ispat. Ne ispat edeceksin? Diyelim Risale-i Nur'da geçen bir ifadenin ayet mi, hadis mi olduğunu açıklamak için bir kitap baktığı bir adam. Bu Risale-i aykırılık mı? İspatı diyor. Neyin ispatı? Sen çıkar. Risale-i Nur'un tekmil ve izahı. Yok, Risale-i Nur'un ispatı. Risale-i Nur'da hakikaten ispatı. Hani dedik ya, bir alimin söylediği fikrin neye dayandığını söylersek diyor, mekazın kutsiyeti daha ortaya çıkıyor. İnsan Hazretleri orada bir fikir söylemiş. O fikrin ispatın değil de Allah'ın emri olduğunu, Peygamberimizin emri olduğunu ortaya çıkaran bir açıklamayı bulsak daha güzel olmaz mı? Sana ihtiyacı olmayabilir. Ama ispatlıca düşmüş diyor. Yani sen tamam. Ben geldim sana sordum. Dedim ki oldu ya sordum ben. Dedim ki abi Üstad Hazretleri burada şöyle diyor. Bunu neye göre söylemiş? Kaynak istiyorlar. Sen yok kardeşim. Üstad söylemiş. Sen söylemiştir. Dedim ben tatmin oldum da başkaları tatmin oldu mu? Adam istiyor. Kaynak istiyor. Bunu neye göre söylemiş? Sen istemeyebilirsin. Ben de istemeyebilirim. İhtiyaç da yok bizim için. Teslim ol zaten. Çünkü biz tarika şeyhinin üstüne çıkardı onu değil mi? Tarika şeyhinin de üstünü görüyoruz. Yüksek bir makam ve mevki veriyoruz. Ve o verdiği için de kabul ediyoruz. Ama oldu ya. Biz işte Risale-i Sadir Nurlara yazılmamış. Bütün insanlığa yazılmış. Yahut da ben sana sorayım Faruk abi. İspatı nasıl anlıyorsun? Okuyayım bir daha. Sitandır'ın tekmil ve izahı evet. Ve haşiyelerle beyanı ve ispatı, yani Sitandır'ın ispatı, sen buraya bağlıyorsun. Sitandır'ın tekmil ve izahı bir, Sitandır'ın haşiyelerle beyanı iki, ve Sitandır'ın ispatı size tevdi edilmiş tahmin ediyorum. Bir amel söz. Evet, Sitandır size mükemmel bir mekaz olabilir. Hangi konularda? Ondan erkan-ı imanenin her birisine. Bak, mesela Kur'an'ın kelamullah olduğuna, icazi nüktelerine, yani iman hakikatlarına, hakikaten Rıtanur kafidir. Ya ben haşirle ilgili Rıtanur'da sağlık bilgi bulamadım. Bir de bir başa bakalım haşirle ilgili başka neler yazılmış dedin mi? O Rıtanur'u kafi görmek manasına gelir. Bu tehlikeli. Bir nur talebesinin tehlikeli. Bir araştırmacı için ben karışmam da. Ama bir nur talebesi, nur talebesi olarak bunu kafi görmezse bu tehlikeli.
Bunu biraz versene. Mesela bazı muhabbetlerini görüyorlar.
O ayrı konu. O ayrı destek almak için o ayrı konu. Yani tabii. Yani insanlardaki kafir görmek diyor. Kafir görmedim dedi ya, ben de vaaz ediyorum bazen. Kafirle ilgili bir fikir söyleyeceğim. Ama diyorum ki bu ayetle ilgili bir başka zatın fikrini de söyleyeyim de. Yanına da işte Elmalı amcası böyle diyor. Bir zaman da böyle diyor. İkisini vereyim cemaat şey yapsın. Çünkü her ispat deyince camideki insanlar bir şey oluyor. Ya kardeşim bu üstattan başka halim yok mu yeryüzünde? Diyorlar. Ya, o ayrı konu. Yani insanlık kâfi gelmiş ne demek? Yani iman hakikatlarını kâfi gelmiş demektir. Yoksa tarada diyelim ben bir İslam tarihi okumak istesem kardeşim sen İslam'ı oku, İslam tarihi okumuş olursun diyemeyiz ki. Ya fıkhi bir mesele öğrenmek için sen İslam'ı oku, onu da öğrenmiş olursun diyemeyiz ya. Şiir, peygamber hayatını bilmeden nasıl bir şey yapacağız ya? Evet, sonra mezheplerin doğuşuyla ilgili bir bilgi var. Sonra mezheplerle ilgili aynı dinin mensupları için ihtilaf etmişlerdir. Mezheplere uymayanların durumu nedir, ne değildir, onlar diye bilgileri koyduk. Sonra da Vehhabilik ile ilgili bölümü koymuştuk. Dolayısıyla 17 sayfalık derleme diyelim yani. Sanırdan bir nevi sadetlerinin ilgili bahisleri bir araya gelirse iyi bir şey olur diyor ya. Biz ilgili bahisleri bir araya getirdik. Şimdi burada bu bizim gözümüzden kaçan yerler olabilir tarımda. Sizin hatırladığınız falan yerdeki bahiste alınsa iyi olur dediğiniz yerler varsa ben not alırım. Kalem getirdim. İkincisi şu değerlendirmenize katılmıyoruz şundan dolayı dediğiniz kısım varsa onu da alırım ben değerlendiririm. Yani bu bir nevi kendimizi test yani, etmek anlamında.
Yeniden okunmaz meselesi var mı bir
şey? Yazık var bir
şey. Onu biraz şey yapmak istedim. Ne mahsetlerde şey yapmak istedim. Biraz çok şey oluyor. Müfit bir şey çıkıyor.
Yani benim kendim yani, için çok müfit ama onlar için çok sadık bir şey ifade edin. Bu sadakatmış.
Şimdi burada işte İzlediğiniz için teşekkür ederim.